Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kulağıyla dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk Ehli Beytine salatü selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Haban 1399 Hicri Kameri 14 Rebiülevvel 1442 ve Miladi Takvimle 31 Ekim 2020 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Muhammed Bahtiyari ile arkadaşım Leyla Bendi ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, İslam Peygamberi Alemlere Rahmet, Medeniyetin Beşiği Kermanşah ve Ayetlerin Hikayesi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanı, Türkiye'li mevkidaşına bu ülkede baş gösteren deprem olayından dolayı başsağlığı mesajı gönderdi. Seyda Basar Akçı, Türkiye'li mevkidaşı ile görüştü. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan, sivilleri vurmama anlaşmasına vardı. Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle Karabağ münakaşasını görüştü. Ve Seyyid Hasan Nasrullah, batılı ülkeler tekfirci gruplara desteklemeyi bıraksın açıklamasında bulundu. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanı, Türkiye'li mevkidaşına bu ülkede baş gösteren deprem olayından dolayı başsağlığı mesajı gönderdi. İran'ın verdiği habere göre Said Nemeki, Cumartesi sabahı Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderdiği mesajda, Türkiye'li vatandaşların İzmir depremi yüzünden hayatlarını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle başsağlığı dilediğini ve İran'ın Türkiye milleti ve hükümetine yardım etmek için hazır olduğunu belirtti. İran İçişleri Bakanlığı Abdurrıza Rahmani Fazli de Cuma akşamı Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gönderdiği mesajında hayatlarını kaybedenler için rahmet dileyip yaralılara destek amacıyla İran'ın her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti. Türkiye'de Cuma günü yaşanan depremde gelen bilgilere göre 24 kişi hayatını kaybetmiş ve 799 kişi de yaralanmıştır. Yunanistan'da da 2 kişi hayatını kaybetmiştir. Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 14.51'de Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 16.54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. AFAD'dan yapılan açıklamada saat 4 itibarıyla depremin ardından 31'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde 341 artçı sarsıntı yaşandı belirtildi. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgiye göre biri boğulma nedeniyle olmak üzere 24 Türkiye'li vatandaşın depremde hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada İzmir'de 743, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 olmak üzere 804 kişinin yaralandığı bildirildi. Açıklamada arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 8'inde çalışmaların tamamlandığı, kalan 9 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin özel elçisi Seyit Abbas Arakçı, Cuma akşamı Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Ünal ile görüştü. İran'ın verdiği habere göre İran özel temsilcisi Seyit Abbas Arakçı, Karabağ münakaşasını çözme çerçevesinde Azeri, Rus ve Ermeni makamlar ile görüşmesinin ardından Cuma akşamı Ankara'ya ziyaretinde Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ile bu konuyu ele aldı. Buna paralel olarak Seyit Abbas Arakçı Türkiye'ye girişinde şöyle bir açıklamada bulundu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Karabağ münakaşasının çözümü için önerisi Minsk grubunun kusurlarının giderilmesi ve bu grubun inisiyatifli girişimlerinin tamamlanması içindir. Irakçı ayrıca müzakerelerin devamında Cuma günü Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Erivan'da görüştü ve İran'ın barış planı ile ilgili onunla görüş tatilinde bulundu. İran'ın özel temsilcisi Seyit Abbas Irakçı'nın bölgesel ziyaretleri İran'ın Karabağ münakaşasının barışçı yollar ile çözülmesi planının ilerletilmesi amacıyla geçen salı günden itibaren Bakü'den başlayıp Ankara'ya kadar devam etti.
Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti Karabağ çatışmalarında sivilleri ve yerleşim alanlarını vurmama kararı aldı. İran'ın Associated Press'ten naklen verdiği habere göre Minsk grubu liderleri olarak Rusya, Amerika ve Fransa, cumartesi sabahı Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlarının Cenevre'deki konuşmasının ardından ortak bir bildiri yayımlayarak iki tarafın da Karabağ bölgesinde çatışmaların sonlandırılması için acil tedbirler alma hususunda anlaştıklarını belirttiler. Minsk grubu bildirisinde iki tarafın da bu çerçevede sivilleri, sivil merkezler ve tesisleri kasten hedef almayacaklar hususunda anlaşmaya varıldığına vurgu yapıldı. Bu bildirinin devamında ise şu ifadelere yer verildi. Bakü ve Erivan ayrıca esirlerin, naaşların takası ve de Kızıl Haç Komitesi'nin savaş esirlerinin listesini bir hafta içerisinde muhtemel takas için hazırlaması hususunda anlaşmaya vardılar. Minsk grubu şu açıklamada da bulundu. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan bir hafta içerisinde esirlerin listesini hazırlayacaklarını da taahhüt ettiler. Bu ortak bildiride iki tarafında Karabağ'da ateşkes sürecini denetleyen mekanizma hususunda da temasa geçecekleri alanında anlaşmaya vardıkları bildirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle Karabağ'daki durumu görüştü. İran'ın raporuna göre Putin, Cuma günü sanal oturumda Başbakan, Güvenlik Konseyi Başkan Vekili ve Savunma Bakanı ve diğer üst düzey Rus yetkililer ile görüşerek Güney Kafkasya'daki durumu ele aldı. Bu hususta Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli ve Libyalı paralı askerlerin Karabağ Savaşı'na sızma ihtimali ve ardından da Rusya topraklarına girme ihtimallerinden bahsetti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Siremonotov şu açıklamada bulundu. Bu paralı askerlerin Rusya topraklarına sızma ihtimali bulunmakta. Bu da inkar edilemez bir tehlikedir. Terörizm ile mücadelede ihmalkar davranılmamalıdır. Tüm potansiyel ve aktif tehlikeleri değerlendirmesi ve hazır olunması büyük öneme sahiptir. Rus yetkili, söz konusu yetkili Rusya'nın Karabağ çatışmalarını dikkatle izlediğini de belirtti. Daha önce Rusya, Fransa ve Ermenistan hükümeti Türkiye'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne Karabağ'da savaşmak üzere Suriyeli teröristleri gönderdiğini iddia etmişlerdi. Ancak bu iddialar Bakü'nün sert tepkisine neden olmuştu.
İran İslam Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Yüksek Divanı Başkanı, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Kasım Süleyman'ın kalleşçe şehit düşürülmesinin terörizm ile mücadele yolunda telafi edilemez masraflardan olduğunu belirtti. İran'ın verdiği habere göre Hüccetül İslam Seyyid Ahmet Murtazavi Mukaddem, Cuma günü 15. Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin yüksek divanları başkanlarının sanal ortamdaki konferansında yaptığı konuşmada bu teşkilatın eksen ilkeleri arasında terörizm ve radikalizm ile mücadele olduğunu vurgu yaparak şöyle dedi. Teşkilat üyelerinden kamuoyunun aydınlatılması amacıyla demokrasi, insan hakları ve terörizm ile ilgili dünyaya açık bir tanımın sunulmasını istiyorum. Murtazavi Mukaddem, kimi güç, servet ve etkinlik sahibi ülkelerin tek taraflı siyasetler ve taahhütlerini yerine getirmemekle kendi iradelerini milletler ve devletlere dayatmak istediklerine değinerek sözlerini şunları da ekledi. Bu tür girişimler barış ve güvenliği tehlikeye düşürüp insanları ve insani toplulukları adaletin tadını tatmaktan mahrum bırakmıştı. İran İslam Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Yüksek Divanı Başkanı Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin tek taraflılık ve zorbalık ile mücadele doğrultusundaki kenetlenmesine vurgu yaparak sözlerine şu açıklığı da getirdi. Üye ülkeler beraber bir şekilde insan haklarını savunmuş, milletlerin güvenliğinin işbirliği sayesinde sağlanması için uluslararası çevrelerde koordineli çalışmalar yürütmüş ve sonuçta bu zalim zorbaların dolu dizgin hareket etmesini engellemiştir.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerika Adalet Bakanlığı'nın son dönemde İran ile ilgili bildirisine tepki olarak şunları kaydetti. Karayip korsanları açıkça yağmalamalarından dolayı övünüyorlar. Ancak hiçbir medeni insan hırsızlıkla övünemez. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcülük ve Bilgilendirme Dairesi raporuna göre Said Hatipzade Cuma günü Amerika Adalet Bakanlığı'nın Venezuela'ya gitmekte olan İranlı gemilerinden çalınan petrolün satışı ile ilgili bildirisini tepki olarak şöyle bir tweet paylaştı. Kargo İran'a ait değildi. Kesinlikle başka bir şahsın petrolü çalınmıştır. Washington Post gazetesi Amerika Adalet Bakanlığı'ndan naklen şöyle yazdı. Amerika Venezuela'ya gitmekte olan İran'ın 4 petrol kargosunu deniz korsanları yöntemine uygun bir şekilde çaldı. Amerika Adalet Bakanlığı 40 milyon dolar değerinde olan bu kargonun İran'a ait olduğunu iddia ediyor.
Venezuela Dışişleri Bakanı İran'ın silah ambargolarının kalkmasına denerek Caracas'ın ihtiyaç duyduğu zaman yasal bir şekilde İran'dan silah almaya başlayacağına vurgu yaptı. Fars Haber ve Ajansı'nın verdiği habere göre Jorge Arreaza, İran'a yönelik Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın silah ambargolarının 18 Ekim tarihinde sona erdiğini denerek şöyle dedi. İran'dan Venezuela'ya silah ihracatı ihtimali bulunmaktadır. Arreaza ayrıca İran ve Venezuela arasındaki dostane ilişkilere de değinerek sözlerine şunları ekledi. Caracas, Tahran ile enerji, endüstri ve otomotiv sektörü olmak üzere birçok alanda topyekun ilişkileri sürdürecektir. Amerika son aylarda İran'a yönelik Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın silah ambargosunun 18 Ekim tarihinde sona ermemesi için elinden geleni yaptı ancak yine de yenilgiye uğradı. İran İslam Cumhuriyeti ve Venezuela iki bağımsız ülke olarak her daim Washington'un sultacı girişimleri ve siyasetlerine karşı göğüs germişlerdir. Her iki ülkede Amerika'nın zalimane ve insanlık dışı yaptırımları altında kalsalar da Amerika'nın tüm bu baskılarına rağmen ticari ilişkilerini koruyacaklarını bildirmişlerdir.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Vekili Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yaptırımlar uygulamaktan amacının bu ülkenin bölge ülkeleri özellikle de Filistin'de ilişkilerini koparmak olduğunu belirtti. Lübnan'ın El Ahd Haber sitesinin verdiği rapora göre Şeyh Kasım Cuma günü Sanal Okulu'nda düzenlenen İslami Mezhepleri Yakınlaştırma Derneği yıllık konferansında yaptığı konuşmada İran aleyhindeki zalimane yaptırımlara değinerek şunları kaydetti. Amerika'nın yaptırımları siyasi hedefler uğrunda yürütülen ekonomik savaştır. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Vekili Amerika'nın Hizbullah aleyhindeki yaptırımlarının da direnişin liyakati yüzünden olduğunu, direniş güçlerinin direniş ve bağımsızlık alanında liyakatlerini ispatladıklarını ve yaptırımlar karşısında dayandıklarını belirtti. Şeyh Naim Kasım, Batı'nın ifade özgürlüğü hususunda iddiasına değinerek Fransa Cumhurbaşkanı ve Fransız yönetiminin Allah Resulüne yönelik hakaret girişimlerini izah etmeye çalışmalarının Batılı diyar modelinin zafiyetinin göstergesi olduğunu ve Batı'nın cahiliye yöntemlerine geri döndüğünü belirtti. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı kimi gerici Arap rejimlerin Siyonist rejim ile ilişkilerini normalleştirmesine de değinerek Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ardından da Suudi Arabistan'ın ilişkilerini normalleştirmesinin bu ülkelerin servetlerine konmak ve bu ülkelere musallat olmak yönündeki küresel komplonun bir parçası olduğunu belirtti.
İranlı Asurilerin Doğu Kilisesi Başpiskoposu, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Allah Resulüne yönelik saygısızca tavırlarını desteklemesi hususunda şöyle dedi. Özgürlük, insanlık ve insanlığın yükseltilmesi için olmalıdır. Kutsallıkları ihanetin sonucu, diğer dinlerin inançlarını zedelemek ve kan ve savaştan başka bir şey değildir. Bu tür girişimler gerçekte tevhide dayalı dinler, Hristiyanlar, Zerdüştiler, Yahudiler, Asuriler ve tüm hür insanlara yapılan hakarettir, dedi.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, tekfirci grupların gerçekleştirdiği cinayetler, Allah Resulü ve İslam ümmeti ile alakası yoktur. Zaten batılı ülkeler de tekfirci grupları desteklemeyi durdurmalıdırlar, açıklamasında bulundu. İran'ın El Meyadin'den naklen verdiği habere göre Seyyid Hasan Nasrullah, Cuma akşamı Allah Resulü'nün veladet yıldırımı dolayısıyla yaptığı konuşmasında Fransa'nın İskent'inde Perşembe günü gerçekleştirilen saldırı hususunda İslam ve İslami grupların bu ve benzeri girişimleri hep kınadıklarını ve bu saldırıları reddettiklerini belirtti.
Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Notre Dame Kilisesi'ndeki meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı. Türkiye Diyanet İşleri Başkanı medya hesaplarından yaptığı açıklamada da şu ifadelere yer verdi. İslam insanın dinini, canını, aklını, neslini ve malını koruma altına almıştır. İnancı, ırk ne olursa olsun bu 5 şeye zarar vermek haramdır. Fransa'da bir kilisede insanları hedef alan vahşi saldırı kınıyorum dedi. Daha önce de Türkiye Dışişleri Bakanlığı bu saldırı kınamıştı. İran İslam Cumhuriyeti de bu saldırıya tepki göstermiş ve kınamada bulunmuştu.
Türkiye günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. Güncel verilere göre son 24 saatte 136.525 COVID-19 testi yapıldı. 2.322 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 78 kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. 1703 kişi iyileşti. Böylece COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 322.465'e yükseldi.
Türkiye'yi yılın ilk 9 ayında ziyaret eden yabancı sayısıyla yurt dışı ikametli Türkiye vatandaşların toplamı 11.910.338 olarak gerçekleşti. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın istatistiklerine göre Ocak-Eylül 2020 döneminde Türkiye'ye 9.458.589 yabancı ziyaretçi geldi. Yurt dışı ikametli vatandaşların sayısı ise 2.451.749 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK ile Türkiye Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre ihracat 2020 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4.8 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat ise %23 artarak 20 milyar 837 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ve bültenimizin son haberi, Irak Asayiş Ehli Hak Hareketi Başkanı Cuma günü yaptığı açıklamada Suudi Arabistan, Irak'ın kimi eyaletlerindeki bölgelere yatırım yapma bahanesiyle sulta kurma çabaları hususunda uyarıda bulundu. Fars Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Kays Azali yayımladığı bildiride Irak toplumunun farklı kesimlerinden bu yönde adım atmalarını istedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yayın bültenimizin sonuna geldik. Muhterem dinleyiciler, sabah yorumlarıyla beraberiz. İlk yorumumuz, Batı'nın Allah Resulüne hakaretinin geçmişi, nedenleri ve tepkileri etrafında. Fransız Mizah Dergisi'nin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme hakaret ve saygısızlığı İslam aleminde geniş çaplı tepkilere yol açtı. Fransa'nın Charlie Hebdo Mizah Dergisi bir kez daha Allah Resulüne hakaret içerikli yayınlar yaptı. Bu girişim ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından desteklendi. Aslında Batı dünyası daha önce de Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme hakaret ve saygısızlık yapmıştı. Yaklaşık 30 yıl önce İngiliz Hindistanlı yazar Selman Rushdie İslam karşıtlığı doğrultusunda Şeytani Ayetler isimli kitabı yazıp Allah Resulü ve ashabına saygısızlıkta bulunmuştu. Hollandalı film yapımcı ve gazeteci Theodor van Gogh ise İslam ile ilgili yaptığı filmde İslam'ı Müslüman kadınların bastırılma faktörü olarak lanse etmeye çalıştı. 2005 yılında ilk kez Danimarka dergilerinden biri planlı ve garazkar bir girişim çerçevesinde Allah Resulü'nü hedef alan hakaret içerikli karikatürler yayımladı. Bir yıl sonra bir kez daha Hollandalı film yapımcısı Danimarka'da yayımlanan hakaret içerikli karikatürleri baz alarak yeni bir film yaptı. 2015 yılında ise Fransa'nın Charlie Hebdo Mizah Dergisi Allah Resulüne saygısızlık ve hakaret içerikli karikatürleri yayımlayarak Müslümanların duygularını zedeleyip onları kışkırttı. Bu Fransız dergi Allah Resulüne yönelik tam saygısızlık ve hakaret içerikli karikatürler yayımladı. Şimdi de bir kez daha bu dergi küstahça aynı hakaret içerikli eylemini tekrarladı. Bu çerçevede ise şaşırtacak şekilde Fransa Cumhurbaşkanı da ifade özgürlüğü bahanesiyle bu hakaret içerikli eylemi destekledi. Aslında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un söz ettiği ifade özgürlüğü keyfi olarak sırf İslam'a karşı geçerlidir. Bu tür girişimlerin asıl amacı ise İslam'ın yayılmasının önlenmesidir. Fransa'nın nüfusunun yaklaşık %10'u Müslümanlardan oluşmakta ve bu süreç içerisinde Müslümanların sayısı gitgide artmakta ve İslam büyümektedir. Fransız dergilerin bu tür girişimleri ve Macron'un kışkırtıcı açıklamaları ise Fransa'da Müslümanların paniğe düşürülmesi ve korkutulması amacıyla yapılmaktadır. Bu da Batı'nın İslam talepliğe ve İslam'ın yayılmasına karşı savaşta başarısızlığını açıkça gözler önüne seriyor. Görünen o ki Batılı makamların saygısızlıkları desteklemesi ve yapılan hakaretlerden asıl amacı bu sürecin normal hale getirilmesidir. Bu ise İslam'a karşı Batı Savaşı'nın bir parçası sayılır. Bu arada Fransızların İslamofobik ve İslam karşıtı girişimleri İslam aleminden tepkiler yolu açmıştır. İslam alemi aktivistleri sanal alemde Fransız ürünlerine karşı geniş çaplı kampanyalar başlatmış ve Fransız ürünlere boykot çağrısında bulunmuştur. Peygamberimiz bizim kırmızı çizgimiz, Macron Allah Resulüne saygısızlık yaptı ve Fransız ürünlerin boykotu hashtagleri çoğu İslami ülkelerde trend haline gelmiştir. Kimi Müslümanlar ve İslami gruplar ise Fransız Büyükelçisinin ülkelerinden atılmasını ve Paris ile ilişkilerin kesilmesini ve askıya alınmasını istemişlerdir. İslam alemi dahileri ise Fransızların İslamofobik girişimlerine karşı durmaya kesin tavır göstermiştir. Bu doğrultuda sanal olarak düzenlenen İslami Birlik Konferansı'nda da bu hususa vurgu yapıldı. Buna paralel olarak İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei farklı bir yönteme de başvurarak Fransız gençlere mektup yazıp onlardan Fransa Cumhurbaşkanı'ndan bu hakaretleri neden desteklediğini, ifade özgürlüğü, hakaret ve küfrü tanımlamasını, yapmasını sormalarını istedi.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Macron'un İslam karşıtlığı ısrarı ve Trump'ın fırsatçılığı etrafında. Müzik Fransa'da İslamofobik girişimlerin artması ve bir ülke cumhurbaşkanının bu girişimleri ifade özgürlüğü çerçevesinde sığdırmaya çalışması karşılıklı tepkilere yol açmış ve bu büyük Avrupa ülkesi korkunç bir vizyon ile karşı karşıya kalmıştır. Perşembe günü Fransa'da kanlı bir güne dönüşmüştür. İlk olayda sabah saatlerinde Nice kentinde bıçaklı bir kişi Fransa'nın güneyindeki Notre Dame Kilisesi'ne saldırı gerçekleştirdi. Bu olay üzerine polis güçleri en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, bazılarının da yaralandığını belirtti. Ardından yerel medya organları Fransa'nın güneydoğu bölgesindeki Avignon şehrinde bıçaklı başka bir şahsı öldürdüklerini bildirdiler. Perşembe akşamı da Lyon kentinde soğuk silahlı bir kişi saldırı yapamadan tutuklandı. Suudi Arabistan polisi Suudi bir vatandaşın kesici aletiyle Cidde'deki Fransa konsolosluğu bekçisine saldırdığını ve bu şahsın yakalandığını belirtti. Fransa'da İslam karşıtlığının devam etmesine tepki olarak değerlendirilen bu kanlı olayların sürmesi, Emmanuel Macron'un mantık dışı ve dik kafalı yaklaşımının Müslümanları kışkırtmak ve gerilimleri artırıp Fransa toplumunda güvensizliği artırmaktan başka bir sonucu olmadığını gösteriyor. Bu yaklaşım sonuçta Fransa'da şiddetin ve şiddet olaylarının inanılmaz derecede artmasına neden olabilir. Tabii Macron bu kez de İslam karşıtı yaklaşımına değinmeden Nice şehrinde yapılan bıçaklı saldırıyı İslamcıların terör eylemi adlandırıp şunları kaydetti. Fransa değerlerini savunmakta hiçbir zaman teröre teslim olmayacak. Aslında Macron'un tekrarlanan İslam karşıtı girişimleri ve tutumları, ayrıca İslam karşıtı taslakların hazırlanmasının ısrarı, güvensizlik ve gerilimi artırmaktadır. Batı Asya meseleleri uzmanı Seyit Hadi Burhani ise bu hususta şunları kaydetti. Fransa, İslami değerler ve İslamofobik girişimlerde bulunma açısından en özgür ülkelerdendir. Son dönemde Fransa ile İslam alemi arasındaki gerilimler, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisine neden oldu. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif paylaştığı tweet'i Perşembe günkü saldırıyı kınayarak şöyle yazdı. Bu nefret, dağıtma, kışkırtma, şiddetin artması yönündeki kısır döngü mantık ve akılcılıkla yer değiştirmelidir. Herkes radikalizmin daha fazla radikalizme yol açtığını bilmelidir. Tiksindirici kışkırtmalar ile barışa varmak mümkün değildir. Emmanuel Macron'un ülkesinde İslami kutsallıklara yapılan hakaretleri ifade özgürlüğüne dayandırması Fransa'da da geniş çaplı eleştirilere yol açmıştır. Dünyanın birçok ülkesinde hatta seküler ve dini siyasetten ayrı tutan yönetimlere sahip ülkelerde bile kutsallıklara saygısızlık yapmak suç sayılmaktadır. Fransa'daki bu gelişmelere paralel olarak Amerikan Başkanı Trump'ın da fırsatçı tavrı dikkatlerden kaçmadı. İslam karşıtlığı ve Amerika'nın Müslümanlara karşı baskıları artırmakta kötü bir geçmişe sahip olan Trump, İslam ve terörizm arasında bağdaşlık kurmaya çalışarak Müslümanlara ithamlar yöneltmeye başlamıştır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Aban 1399, Hicri Kameri 14 Rebiülevvel 1442 ve 31 Ekim 2020 Cumartesi. 1378 yıl önce bugün Hicri Kameri 14 Rebiülevvel 64'te Yezid bin Muaviye öldü. Zalim ve fasık bir hükümdar olan Yezid 37 yıllık yaşamı boyunca sadece 3 yıl 9 ay hükümet başında kalabildi. Yezid hükümeti sırasında korkunç cinayetler işledi ki Bunların arasında Allah Resulü'nün pak torunlarından ve cennet gençlerinin efendisi İmam Hüseyin aleyhisselam ve yarenlerinin şehit edilmesi, Medine ve Mekke'ye vahşice saldırıp Kabe'yi tahrip etmesine değinebiliriz. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Aban 1358'de İranlı mücadeleci alim ve fakih Ayetullah Seyyid Muhammed Ali Gazi Tabatabai eli kanlı terör örgütü Furkan grubu tarafından şehit edildi. Hicri Şemsi 1293'de İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde dünyaya gelen Ayetullah Tabatabai değerli babasının yanında yetiştirildi ve ilk eğitimini onun yanında geçirdi. Yüksek eğitimini Muteber İlmiye Medresesi'nde tamamlayan Tabatabai, kendi döneminin önde gelen alimleri özellikle İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin nezdindeki büyük feyizler aldı. Despot Şah'a karşı başlattığı siyasi mücadelelerinde defalarca sürgüne gönderilen Allame Tabatabai, İran'da İslam İnkılabı'nın zafere kavuşmasından sonra İmam Hümeyni tarafından Tebriz kenti Cuma İmamı ve temsilcisi olarak tayin edildi ve nihayet böyle bir günde şehit düştü. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Aban 1359'da İran'ın dönem Petrol Bakanı Muhammed Cevat Tonguyan bu bakanlıktaki birkaç yetkiliyle birlikte Irak'ın devrik Saddam rejiminin İran'a dayattığı zorunlu savaşın başlamasından bir ay sonra İran'ın güneyindeki petrol tesisatlarını incelemesi için bölgeye gittiği bir sırada mütecaviz Iraklı askerlerince kaçırıldı. Saddam rejimi Tonguyan'ın kaçırıldığını tekzip ediyordu. Ancak nihayet Saddam rejimi Tonguyan'ın intihar ettiğini iddia etti. Halbuki Tonguyan üzerine yapılan tıbbi muayeneler ve ona yakın olan esirlerin ifadeleri İran'ın eski petrol bakanının Irak'ın Basra rejiminin vahşice yaptığı işkenceleri sonucunda şehit olduğu yönündeydi. Altı yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Aban 1293'te Birinci Dünya Savaşı sırasında İran'ın dönem hükümeti tarafsızlık kararı aldı. İran'ın bu savaştaki tarafsızlığı Milli Şura Meclisi'nin onaylaması ardından hükümet tarafından ilan edildi. Ancak o dönemdeki siyasi makamların gösterdikleri zafiyetleri ve İran'ın içindeki dalgalanmalar ve kargaşaları ve ayrıca savaşa taraf olan ülkelerin yayılmacı siyasetleri ve savaşa yönelik planlamaları İran'ın tarafsızlığının adı geçen ülkeler tarafından ayaklar altına alınmasına neden oldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam Peygamberi, alemlere rahmet. Kur'an-ı Kerim Enbiya suresinin 107. ayetinde şöyle buyurmakta: Resulüm, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Allahu Teala kullarına rahmeti kendisi için vacip yapmış ve kapsam alanını her şeyi kapsayacak şekilde geniş tutmuştur. Ancak bazı insanlar yanlış yollara saparak insani kişiliklerini heba ettiği gibi kendilerini ilahi sonsuz lütuf ve rahmetten mahrum bırakıyor. Buna karşın insanları saadet ve kurtuluşa doğru hidayete erdirmekle görevli olan ilahi peygamberler, bu gibi insanları mümkün mertebe sapkınlıkları ve karanlığa sapmaları konusunda uyarmak ve uyandırmaya çalışıyorlar. İlahi peygamberlerin görevi insanları müjdelemek ve uyarmak olmuştur. Kuşkusuz ilahi peygamberlerin uyarıları da ilahi lütuf ve rahmetten kaynaklanır ve amacı insanları sapkınlıktan el çekmelerini ve saadet yoluna geri dönmelerini sağlamaktır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ilahi peygamberlerin arasına en seçkin olanıdır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in Enbiya suresinin 107. ayetinde şöyle buyurmakta: Resulüm, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Yeryüzünde yaşanan tüm insanlar, ister mümin ister kafir olsun, hepsi İslam peygamberinin rahmetine borçludur. Zira İslam dini insanları cahillik ve hurafe ve sapkınlıktan kurtarır. Gerçi bazıları bu dine inanmış ve bazıları da karşı çıkmış ve hatta İslam korkusu yaymaya başlamıştır ki bu da ancak kendilerini ilgilendirir ve İslam peygamberinin rahmetinin tüm insanlığı kapsar olmasını etkilemez. Allahu Teala İslam peygamberini tüm alemlere rahmet olarak gönderdi. Dolayısıyla sevgi ve şefkati varlık aleminin tümünü kapsar. Allahu Teala bizzat tüm alemlerin Rabbi ve tüm insanları yetiştirendir. Yüce Allah'ın Rabbaniyeti alemlere rahmet olan peygamberi sayesinde belirgin hale gelir. Bir başka ifadeyle gerçek terbiye, sıfatı iyi ahlak ve tüm alemlere rahmet olan bir peygamberin hidayeti sayesinde mümkün olur. Nitekim Allahu Teala varlık alemini doğrudan etkileyen ve hayat veren ve mahlukları üzerinden bazı feyizleri sunduğu gibi bu feyiz varlık aleminde Yüce Allah'ın izniyle peygamberi tarafından tüm kullara ve mahluklara ulaşır. Kur'an-ı Kerim'e göre İslam peygamberinin en belirgin ahlaki özelliği başkalarına karşı sevgi ve şefkatle davranmasıdır. Hazreti Muhammed bu takdire şayan sıfatı ile birçok gönlü fethetti ve onları doğru yola hidayete erdirdi. Öyle ki başka hiçbir güç bu denli harikulade bir işi yapamazdı. Allahu Teala bu bağlamda Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresinin 159. ayetinde şöyle buyurmakta: Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Bu ayete göre İslam peygamberinin sınırsız şefkati ve rahmeti insanların İslam dinine yönelmesine sebep oldu. Yine İslam peygamberinin bir başka mucizesi gönülleri birbirine yakınlaştırmaktı. Yüce Allah Enfal suresinin 63. ayetinde bu noktayı şöyle hatırlatıyor: Ve Allah onların kalplerini birleştirmiştir. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, yine onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çünkü O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. İslam peygamberi yüce ahlaki ilkelerin temelinde bir medeniyet inşa etmek istiyordu. Allah Resulüne göre hatta düşmanla savaş, onu ıslah ve terbiye etme aracı olmalıydı. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, düşmanları mümkün mertebe barış ve hoşgörüye davet ediyor ve gerekli olmadığı sürece savaşmaya razı olmuyordu. Zira o hazret kin besleme veya intikam almayı asla düşünmezdi. Allah Resulü Mekke'yi fethettikten sonra konuşmaya hazırlandı. O sırada herkes sabırsızlıkla bekliyordu. On binlerce asker ve sivil, kadın erkek, çoluk çocuk, dost düşman herkes ona bakıyordu. Tam o sırada birden İslam peygamberinin ordusunun komutanı bir yüksekliğe çıkarak yüksek sesle "Bugün intikam günü" diye haykırdı. Komutanın ard arda savurduğu tehditler Mekke halkını ve elebaşlarını derinden panikletti. Öyle ki hepsi ölümle burun buruna geldiğini düşünmeye başladı. Ancak İslam ordusunun komutanının sesini duyan Allah Resulü bu duruma çok öfkelendi ve hemen Hazreti Ali aleyhisselamı yollayarak komutanın elinden bayrağı almasını ve bugün rahmet ve sevgi günü olduğunu ilan etmesini emretti. Allah Resulü daha sonra da Kureyş'e hitaba ederek şöyle buyurdu. Ey Kureyş halkı! Size nasıl davranacağımı düşünüyorsunuz? Kureyş halkı şöyle dedi. Ya Resulullah, senden iyilik ve iyi davranmaktan başka bir şey beklemiyoruz. Allah Resulü açık yüzle şöyle buyurdu. Haydi gidin, hepiniz özgürsünüz. Sizi kimse rahatsız etmeyecektir. Allah Resulü bu sözleri söyledi ve kendisine düşmanlık eden Kureyş kavmi ve Mekke halkı hakkında genel af ilan etti. Evveluna Muhammed, evsatuna Muhammed, ahiruna Muhammed, sallu ala Muhammed ve ala ali Ahmed, nurul huda, kad şa'a min Muhammed ve bedruhu. قد تم في محمد نور الهدى قد شع من محمد وبدره قد تم في محمد نور الهدى قد شع من محمد وبدره قد تم في محمد صلوا على محمد. İslam peygamberi zafer kazandığı halde intikam almadı. O hazret kinci düşmanlarını yendi ama onlardan esir almadı ve kimseyi öldürmedi. Mallarını yağmalamadı ve hatta bilakis kendi barışçıl bir şekilde fethetti. İslam peygamberinin bu gibi davranışları en sıkı düşmanlarının yüreğini yumuşatıyordu. Bunun sebebi ise o hazretin tüm insanları hidayete erdirmeyi düşünmesi ve onları insani keramet ve izzete geri getirmeye çalışmasıydı. Nitekim bu yüzden Allah-u Teala kendisine halka karşı hoşgörü olmayı emrettiğini buyuruyordu. İslam peygamberi her fırsattan gayrimüslimleri, kafirleri ve müşrikleri İslam'a davet etmek üzere yararlanıyordu. Müslümanlar düşmanlara karşı zafer kazanarak aralarından esir aldıkları zamanlarda o hazretin ilk icraatı esirleri irşad etmek ve bağışlamaktı ve bunu türlü bahanelerle yapıyordu. Allah Resulü bazen bazı esirleri iyi ahlakı yüzünden serbest bırakıyordu. İslam dini insanların yüzüne bilgi ve aydınlık kapılarını açmak üzere geldiğinden o hazret okuma yazma bilen esirleri serbest bırakma şartı olarak Müslümanlara okuma yazma öğretmeyi belirlemişti. Nitekim o hazretin sığınmasız insanları öldürmekten men etmesi de insanseverliğini hatta düşmanlara karşı ortaya koyuyordu. İslam peygamberinin bir başka seçkin özelliği o dönemin insanları arasında hiçbir yeri olmayan kardeşlik ruhunu geliştirmekti. O dönemde aşiretlerin arasında düşmanlıklar ve çatışmalar İslam peygamberinin söz ve amelleri sayesinde tamamen yok oldu ve insanlar kardeşlik bağı ile bir araya gelerek yaratılış aleminin hakikatlerini ve ahlaki marifi idrak etmeye başladı. Hazreti Muhammed en iyi yöntemlerle insanları ahlaki rezilliklerden arındırmaya başlamıştı. Şimdi de İslam peygamberi tüm alemlere yönelik en güzel mesajdır. İslam taaliminin özü kurtuluşa ve sevgi ve barışa davettir. İslam taalimi ahlaki disiplin ve düzen bakımından sabırlı olmaya, bağnazlıktan kaçınmaya, ilim ve terbiyenin gelişmesine vesile olmuş ve medeniyet ve maneviyat arasında gerekli dengeyi kurmuştur. Bu durum şimdiki düşüncelerin başaramadığı bir durumdur. Bu yüzden İngiliz düşünür Bernard Shaw, dünyanın şimdiki sorunlarından tek kurtuluş yolunun Hazreti Muhammed'in talimini benimseme şeklinde açıklayarak şöyle diyor. Bence Muhammed'in imanı yarının Avrupası tarafından kabul göreceğinin işaretleri şimdiden belli olmaya başlamıştır. Bence eğer onun gibi bir insan yeni dünyaya hükmederse, beşeriyetin eski arzusu barış ve saadet sağlanarak tüm sorunlar çözümlenecektir. İslam peygamberinin mübarek varlığı ilk bahar meltemi gibidir. Bu meltem ilkin Medine kentini sardı ve ardından Medine'nin çevresine yayıldı ve daha sonra da o dönemin iki büyük imparatorluğu olan İran ve Roma'ya kadar ilerledi ve böylece o hazretin kişiliği tarih boyunca tüm insanların kalbini fethetti. Gerçekte İslam öncesi barbarlık ve kan akıtmaktan başka bir şey bilmeyen insanlardan güçlü bir ümmet kurmak, Hazreti Muhammed'in eliyle gerçekleşen ilahi büyük bir mucizeydi. Şimdi de yine ancak onun ilahi ve rahmani öğretileri bu denli zulüm ve gerginlikle dolup taşan bir dünyada kalpleri teselli ederek kin ve nefreti sevgi ve şefkate çevirebilir. Değerli dinleyiciler, İslam peygamberinin yaşamı ve kişiliği üzerine hazırladığımız programımızı dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Medeniyetin beşiği Kermanşah. Değerli dinleyiciler, Medeniyetin Beşiği Kermanşah isimli sohbetimizin 13. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Kermanşah'ın güzel köylerine uğrayıp bu bölgenin potansiyelleriyle sizleri tanıştırmak istiyoruz.
Zagros Sıra Dağları'nın oluşturduğu doğal güzellik çerçevesinde göklere doğru yükselmiş ağaçlar, dağlar, karayolları ve eşsiz basamaklı kentlerine değinmek mümkün. Bu güzellikleri görüp de etkilenmemek mümkün değildir. Kermanşah eyaleti ise 14 kadar tarihi, turistik, cazip kırsal alanı ve köyüyle her daim turistleri kendine çekmiş ve bu alandaki yan potansiyellerini de gözler önüne sermiştir. Bu çerçevede Haciç, Şemşir, Hankah, Piran, Kendule, Şalan, Gelin, Hersem, Harir, Feş, Surhedize, Vermakan, Yukarı Çelmele ve Nojiveran köylerine değinmek mümkün. Bu doğrultuda Dünya Turizm Örgütü'nün İran İslam Cumhuriyeti Kültürel Miras Örgütü ile vardığı anlaşmalar çerçevesinde 2020 yılında İran köylerinde uluslararası duacılık oturumları düzenlenecekti. Biz de bu bağlamda sizleri Kermanşah Eyaleti'nin köyleri ve güzel doğal cazip noktaları ile tanıştırmak istedik. Kermanşah'ın Haciç köyü İran'ın müthiş köylerinden biridir. Bu köy İran ve Irak sınırında bulunmaktadır. Bu köyün büyüklüğü 53 hektar kadardır. Orman bölgesi en mükemmel ve en güzel köylerinden olan Haciç köyü ilk başta mimarisiyle sizleri etkileyecektir. Haciç köyünün kuzeyi, batısı ve güneyi, dağlık alan doğusu ise Sirvan Irmağı ile çevrelenmiştir. Bu köy basamaklı yapısı ve güzel doğası ile gözleri kamaştırmaktadır. Haciç kelimesi ise Kürtçe'de yemyeşil dere ve derin anlamındadır. Zaten bu köye de iklimi çok hoş, yemyeşil bir alanda yer almakta ve konumuna uygun olarak adlandırılmaktadır. Köyün bulunduğu derenin dibinden geçen ırmak köye özel bir görünüm kazandırmıştır. Zaten bu dere ve eğimden dolayı köyde basamaklı olarak yapılmıştır. Bu yüzden köy mimarisi özel bir basamaklı mimariye dayalı olarak inşa edilmiştir. Evler derenin aşağı kısmından yukarıya doğru basamaklar halinde yapılmıştır. Temel geçiş yolları ise derenin farklı noktalarındaki eğime göre hazırlanmıştır. Haciç köyündeki evler iki katlı, avlusuz bir şekilde yapılmıştır. Evlerin çatılarının bir araya gelmesiyle geçiş yolu ve aslında yukarı evin avlusu oluşmaktadır. Evlerin yönü güneye doğrudur. Bu yüzden ahali güneş ışığından daha fazla yararlanabilir. Kışın soğuğuna karşı ise evlerin duvarları kalın ve kapı ile pencereler küçük bir şekilde inşa edilmiştir. Geçmişte yontulan taşlar tuğlu olarak kullanılmış ve harç olarak da bölgede bulunan yumuşak toprak balçık haline getirilerek kullanılmıştır. Taşların arasına ise belli aralıklarla ahşap kesitler bırakılmış, böylece deprem titreyişlerine ve rutubete karşı güç kazandırılmak istenmiştir. Evlerin düz çatıları ise ahşap kirişler ile sağlamlaştırılmıştır. Kirişlerin arasındaki boşluklar ise samanlı balçıkla doldurulmuştur. Bu malzemelerin yanı sıra kimi yeni inşa edilen evler de tuğladan, çimentodan, alçıdan ve demirden yararlanılmıştır. Gerçekte Haciç köyünün yapısı dereye yüz tutan evler ve yarım yuvarlak şeklindeki sokaklardan yani geçiş yollarından oluşan bir köydür. Evlerin pencereleri ise açık mavi renginde olup kıbleye doğru açılmaktadır. Haciç evlerinin yapısı ise bir yıl önce İran Milli Eserler Listesi'ne alınmıştır. Haciç köyü ılımlı dağlık iklime sahiptir. Kışın kar ve yağmur yağışından dolayı bölge soğuklaşır. İlkbahar ve yaz mevsimlerinde ise havası çok hoş ve güzeldir. Haciç köyü ve bölgesi her mevsimde kendine has güzelliklere sahip olsa da uğramak için en iyi dönem ilkbahar ve yaz mevsimleridir. Haciç köyünün Kürt ahalisi konukseverlikleriyle bilinir. Ahali Kürtçenin İran'ın tarihi dilleri olan Avesta ve Pehlevi dillerine yakın bir şive sayılan Hurami diyalektini konuşuyor. Haciç'in halkı yemyeşil meraları ve hayvancılıkları sayesinde geçiniyor. Keş, süt, ayran, hayvan yağı, tereyağı Haciç köyünün en önemli ürünleridir. Bölge ahalisi bağcılık ve bostancılık da yapmaktadır. Bu çerçevede ceviz, nar ve üzüm gibi tarımsal ürünler de üretilmektedir. Haciç köyü halkının en önemli gelir kaynaklarından biri de ağaç yetiştirmeciliğidir. Bölge halkı kimi zaman bu dağlık alanda kendilerine has küçük bir tarla hazırlamak için dağdaki kayaları kazarak çukur oluşturup topraklar doldurarak patates, sebze ve ağaçlar ekiyorlar. Haciç ahalisinin giysileri de dikkat çekici ve göz kamaştırıcıdır. Erkekler ise özel şapka, şalvar, hırka, kaloş ayakkabısı kullanmaktadırlar. Kadınlar da süslemeli giysiler, aba, şalvar ve şal kullanmaktadırlar. Haciç halkı farklı el sanatı ürünlerinin üretimini de yapıyorlar. Hali hazırda kimileri kilim, cicim, şal, mendil ve sepet, rengarenk geleneksel yöresel giysiler, özellikle de Kürtlerin geleneksel papucu sayılan kaloş üretiyorlar. Kaloş ve yöresel kıyafetler ise bu güzel köyün hediyeliklerinden sayılır. Bu köyün eşsiz ve benzersiz özelliklerinden biri de günlük ihtiyaçlarının neredeyse tamamını kendi içinde karşılamasıdır. Bölge halkının geleneksel papucu olan kaloştan tutun, yünden yapılan geleneksel kıyafetler, yiyeceği kadar her şey burada bulunmaktadır. Bu da bölge halkının emeği ve çabaları sanatçı zevklerinden ve bölge kültüründen kaynaklandığını gösteriyor. Haciç halkının en çok da beğendiği müzik, enstrüman ise şimşal diye bilinen metal bir kavaldır. Üflemeli olan bu musiki enstrümanı kavala benzeyip çok etkileyici ve hüzünlü bir sesi vardır. Özellikle de matem ve hamasi törenlerde kullanılmaktadır. Haciç bölgesi tarihi, doğal, dini ve el sanat alanındaki cazibelere de sahiptir. Sirvan Irmağı, Bel Pınarı, Şahu Dağlık Alanı, Ulu Cami, Çillihane ve Kuse İbadetgahı da bu bölgenin görülmeye değer noktalarındandır. Horaman etrafındaki en önemli ve en tanınmış nehirlerden biri olan Sirvan Nehri'dir. Bu nehir Horaman bölgesini ikiye bölmüştür. Bu nehrin etrafı ve oluşturduğu güzel manzaralar turistleri özellikle de ilkbahar ve yaz mevsimlerinde bölgeye çekmektedir. Bu nehrin ortasında bulunan Daryan Barajı ise bölgenin güzelliğine güzellik katmıştır. Bu barajın gölünde turistlerin tekneye binmesi de mümkündür. Haciç köyünün 2 kilometre uzaklığında Bel isimli bol sulu bir su kaynağı da bulunmaktadır. Bu su kaynağı tam bir şelale gibi dağın ortasından dışarı fışkırıyor. Bu kaynağın suyunun mineral olduğu ve tedavi amaçlı kullanıldığı yılın 4 mevsiminde bol sulu olduğu belirtilmelidir.
Haçiç bölgesinin bilinen noktalarından biri de Şahu Dağları'dır. Şahu Dağları, Zagros-Sıra Dağları'nın bir parçası sayılıp el değmemiş ve görülmeye değer manzaraları ile eşsiz meralar ve yaylak alanlara sahiptir. Şahu Dağları'nın eteğinde birçok pınar bulunmaktadır. Bu pınarlar hem tarımcılıkta sulama suyu hem de içme suyu olarak kullanılmaktadır. Bu bölgede engerek otu, hatmi, kartal pençesi ve sarı keçi sakalı gibi tıbbi bitkiler yeşermektedir. Bölgede ayı, çakal, kurt ve tilki gibi hayvanlar da yaşamaktadır. Haçiç köyünün camisi ise eski İran mimarisinin tam bir örneğidir. Ahşap sütunları ve güzel oyma süslemeleriyle pencereleri ve sütunlarıyla ilgi çekici bir noktadır. Haçiç çillehanesi ve ibadethanesi de ibadete uygun bir mekan sayılır. Bu mekanın içi taş işlemeli ve balçık sıvamalıdır. Ahşap sütunlu bu yapının geçmişi Hicri Kameri 2. yüzyıla dayanmaktadır. Bu eser de milli eserler arasında bulunmaktadır. Haçiç köyünde misafirleri ve yolcuları ağırlayan ekoturizm konutları da bulunmaktadır. Tabii misafirlerin ve turistlerin sayısının çok olduğu sırada bile köy ahalisi evlerini kiraya verebilirler. Haçiç köyü doğal ve el değmemiş güzelliklerinin yanı sıra lezzetli ekmekleri, yemekleri ve kebapları ile de ünlüdür. Değerli dinleyiciler, Medeniyetin Beşiği Kermanşah isimli sohbetimizin 13. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde kasıtlı ve kasıtsız adam öldürme suçu ile ilgili konuşacağız. Bu çerçevede Nisa suresinin 92 ve 93. ayetlerinin sebebi nüzulünü ele alacağız.
Ebu Cehl olarak bilinen Amr bin Hüşam bin Mugayyir-i Mahzumi, Kureyş'in önüne gelenlerinden ve Mekke müşriklerinin büyüklerindendi. Ebu Cehl ticaret ile uğraşıyordu. Ebu Cehl, İslam'ın dik kafalı düşmanlarından olup Müslümanlar ve Allah Resulüne büyük cefalar çektirdi. Kureyş ile Beni Haşim ilişkilerinin kesilmesi yönünde çabalar gösterme, Allah Resulünün öldürülmesi planını yapma, Ebu Cehil'in İslam'a karşı en bilinen komploları sayılıyor.
Ebu Cehil, Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin makamının aşiret kültürüne dayalı olduğunu öne sürüp şöyle diyordu.
Biz ve Abdmenaf çocukları şeref ve büyüklük alanında rekabet ediyoruz. Yemek yedirdik, onlar da yemek yedirdiler. Bağışta bulundular, biz de bağışta bulunduk. Sonunda birbirimize yaklaştık. Yine şöyle diyorlardı. Vahyi alan bizden biri varmış. Ant olsun ki hiçbir zaman ona iman etmeyiz ve onu tasdiklemeyiz.
Allah Resulü'nün Medine'den hicretinin ardından Ebu Cehil'in ikinci tutumu ve girişimlere devam etti. Ebu Cehil yeni Müslümanları İslam'dan uzaklaştırmak için onlara karşı intikama dayalı bir tavır takındı. Şehadetle sonuçlanan Beni Mahzum akrabalarından Yasir ve Sümeyye'nin işkence edilmesi bu girişimlerinden biriydi. Ebu Cehil yine Beni Uda hizmetçisi Zinniriye'yi o kadar işkence etti ki sonunda onu kör etti.
Yeni Müslümanlardan biri Ebu Cehil'in kardeşi Ayyaş bin Ebi Rabia'ydı. Ayyaş Medine'ye kaçmıştı. Annesi Esma bint Mahzeme ise çocuğunun kaçtığı haberi duyunca çok üzüldü ve oğullarına Ayyaş ile ilgili şöyle dedi. Çöle gidip Ayyaş'ı Mekke'ye geri getirmediğiniz müddetçe eve dönmeyeceğim.
Esma'nın oğulları kendilerine temsilen birkaç kişiyi temsilci olarak Medine'ye gönderip annelerinin sözlerini Ayyaş'a ilettiler. Bu temsilciler yalakalık ve duygu sömürüsü sayesinde onu aldatıp Ayyaş'ı Mekke'ye geri gönderdiler. Ayyaş Mekke'ye varır varmaz Ebu Cehil onu yakalayıp bir odaya kapattı. Ebu Cehil ve Müslümanları azarlamak ve eziyet etmekle bilinen arkadaşı Haris bin Yezid ise her gün Abbas'ı kırbaçlıyordu. Böylece onun İslam'dan dönmesini sağlamak istiyordu.
Ayyaş'ın annesi her gün onu görmeye gelip Muhammed'in dininden geri dönmediği takdirde onu affetmeyeceğini ve onun mahpus tutulmasına hayır demeyeceğini söylüyordu. Zamanın geçmesiyle birlikte Ayyaş'ın direnci düştü ve sonunda putperestliğe geri dönmeye mecbur kalıp nihayet hapisten kurtuldu.
Günlerden bir gün Ayyaş Mekke sokaklarında Haris bin Yezid ile karşılaştı. Haris ona saygısızlık yapıp onu azarlamaya başladı. Bu kadar saygısızlıktan bıkıp usanan Ayyaş gerginleşip öfkeyle onu öldüreceğini söyledi ve buna yemin etti.
Ayyaş elde ettiği ilk fırsatta tekrar Medine'ye doğru yola çıkıp Allah Resulü nezdinde Allah'ın birliğine inandığını belirtti. Bir diğer yandan ise onu işkence eden Haris bin Zeyd de Medine'ye taşınmış ve Müslüman olmuştu. Ancak Ayyaş onun Müslüman olduğundan habersizdi. Günlerden bir gün onu Medine'de gördü. Haris'i görünce azarlamaları ve eziyetleri onu öldürmeye ettiği yemini hatırladı. Bu sırada aniden saldırdı ve Haris'i öldürdü. İnsanlar etrafına toplanıp onun nasıl bir Müslümanı öldürebileceğini söylediler. Bu sırada Ayyaş nasıl bir yanlış yaptığının farkına vardı ve hüzünlü ve keder dolu bir şekilde Allah Resulü nezdine gidip ilahi hükmü ve kararı bekledi.
İşte bu olay sırasında Nisa suresinin 92. ayeti indirildi. Bu ayette Allah-u Teala yanlışlıkla adam öldürme hususunda şöyle buyurdu.
Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا
Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir. Ancak ölünün ailesi diyeti bağışlarsa o başka. Öldürülen, mümin olmakla birlikte size düşman olan bir topluluktan ise mümin bir köle azat etmek lazımdır. Eğer kendileriyle aranızda anlaşma bulunan bir topluluktan ise ailesine teslim edilecek bir diyet vermek ve mümin bir köleyi azat etmek gerekiyor. Bunları bulamayan kimsenin Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay peş peşe oruç tutması lazımdır. Allah her şeyi bilmektedir, hikmet sahibidir.
Resulü yıllarca vatanından ve doğup büyüdüğü topraklardan uzak kalmasına rağmen Kureyşli müşriklerin acı verici tepkilerine karşın hicretin 8. yılında büyük bir ordu ile doğduğu yer Mekke'ye gitti. Böyle bir günde Allah Resulü Kureyşli müşriklerin yaptıkları kötülüklerin karşılığını verip intikam alabilirdi. Hatta kısas hükmü ve kararı talimatı bile çıkartabilirdi. Ancak bunu yapmadığı ve genel af kararı ile herkesin kabahatine göz yumdu.
Sa'd bin İbade ise İslam ordusu bayrağını elinde tutarak Mekke fethinin sırasında şöyle diyordu. Bugün katliam, savaş ve intikam günüdür. Bugün sınırların aşılmasının günüdür. Ancak bunu duyan Allah Resulü hem Ali Aleyhisselam'a bayrağı Sa'd elinden almasını ve şöyle söylemesini istedi. Bugün rahmet ve şefkat günüdür. Mekke fethi sırasında genel af kararı müşriklerin ve kafirlerin İslam'ın garazkar düşmanları olarak affedilmesi Allah Resulü'nün en güzel davranışlarından biri olup Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yüceliğini gözler önüne serdi.
Mekke halkı Allah Resulü ve yarenlerine yaptıkları ve çektirdikleri cefaların karşılığı olacağını düşünüyorlardı. Onlar ceza alacaklarını düşünüyorlardı. Ancak böyle bir durumda İslam peygamberi onların panik ve korkularına son verip şöyle buyurdu. Ne düşünüyorsunuz, ne zannediyorsunuz? Mekkelileri temsilen Süheyl bin Ömer ise şöyle dedi. Bize üstünlük sağlayan değerli bir kardeşimizin oğlu ve değerli bir kardeşimizsin.
Allah Resulü ilahi rahmetin elçisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin gözleri yaş ile doldu. Mekke halkı Allah Resulü'nü öyle görünce ağlamaya başladılar. Ardından Allah Resulü şöyle buyurdu. Ben de kardeşim Yusuf'un söylediklerini tekrarlıyorum. Bugün sizi azarlayamayacağım. Allah günahlarınızı affetsin. Çünkü o rahmetlilerin en rahmetlisidir.
Allah Resulü bu ümit verici cümleleri ile genel af kararını açıkladı ve Kureyşli müşriklerin kaygılı gözleri önünde şöyle buyurdu. Siz benim risaletimi inkar eden kesimdiniz. Beni evimden attınız ve sığındığım en uzak noktaya bile savaş için ordunuzu getirdiniz. Ancak ben bu kadar suça karşın sizleri affediyorum ve sizin kulluk ve kölelik prangalarınızı da kırıp hepinizi özgür olduğunu söylüyorum.
Buna rağmen Allah Resulü Mekke'ye girdiğinde sırf birkaç kişinin kısas hükmünü onayladı. Bunlardan biri de Mukayyes bin Sababe Kenane idi. Mukayyes'in kardeşi Hüşam bin Sababe Kenane ise Beni Neccar aşiretinden biri tarafından öldürülmüştü. Mukayyes kardeşinin öldürülmesinden haberdar olunca Allah Resulü nezdine gidip durumu anlattı. Allah Resulü onu Kays bin Hilal Fehri tarafından Beni Neccar büyükleri yanına gönderip şöyle buyurdu. Hüşam'ın katilini tanıyorsanız onu kardeşi Mukayyes'e teslim edin. Tanımıyorsanız kefaretini ödeyin. Onlar da katili tanımadıkları için kefaret ödediler. Mukayyes Kays bin Hilal ile beraber Medine'ye doğru dönmeye başladı. Yolun ortasında cahiliye dönemi düşünceleri Mukayyes'i tahrik etti. Mukayyes şöyle mırıldanmaya başladı. Kefaretin kabul edilmesi zillet ve üzüntüye yol açar. Bu yüzden de Beni Neccar aşiretinden olan refakatçisini kardeşinin intikamı için öldürdü ve Mekke'ye doğru kaçtı. İslam'dan da uzaklaştı.
Bu sırada Nisa suresinin 93. ayeti indirildi ve kasten adam öldürme suçunun cezası belirlendi. Bu ayette şöyle buyurulmaktadır.
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
Kim de bir mümini kasten öldürürse cezası içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Böylece Allah Resulü de Mukayyes'in kısasına kararını onaylayıp Mekke fethi gününde bu hükmü uygulattı.
Muhterem dinleyicilerimiz, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin 38. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Türkeli mevkidaşına bu ülkede baş gösteren deprem olayından dolayı başsağlığı mesajı gönderdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin özel temsilci ilçesi Seyit Abbas Irakçı, Cuma akşamı Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Ünal ile görüştü. Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti Karabağ çatışmalarında sivilleri ve yerleşim alanlarını vurmama kararı aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle Karabağ'daki durumu ele aldılar. İran Dışişleri Bakanlığı hiçbir medeni insan hırsızlıkla övünemez açıklamasında bulundu. Venezuela Dışişleri Bakanı, İran'ın silahlı ambargolarının kalkmasına değinerek Caracas'ın ihtiyaç duyduğu zaman yasal bir şekilde İran'dan silah almaya başlayacağına vurgu yaptı. Şeyh Naim Kasım, Amerika, İran'ın bölge milletleri ile ilişkilerini kesmek istiyor açıklamasında bulundu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 veya +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.